Ayrım 14.
Neredeyse sabah olacaktı. Fakat onun yanındayken dünya gecesi gündüz olmayan bir alemden ibaretti. Kısaca uyku ihtiyacı da yoktu. Hemen aşağı indim, not defterimi alıp geldim. O hatıra defterimi ve günü gününe her hadiseyi not edişime hem memnun olur hem de bazen latife etmekten kendisini alıkoyamazdı. Hafızalarımız zayıfladığı zaman Masar Müfit'in defteri çok işimize yarayacak derdi. Defteri getirdiğimi görünce sigarasını birkaç nefes üst üste çektikten sonra ''Ama bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu.'' dedi. Süreyya da ben de ''Buna emin olabilirsiniz paşam.'' dedik. Paşa bundan sonra ''Öyleyse önce tarih koy.'' dedi. Koydum. 7-8 Temmuz 1919 sabaha karşı. Tarihi sayfanın üzerine yazdığımı görünce ''Pekala yaz.'' diyerek devam etti. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce bir sualiniz münasebetiyle söylemiştim, bu bir. 2. Padişah ve hanedan hakkında zaman gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka gelecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bir takılışında birbirlerine çok şey anlatan konuşuyordu. Paşa ile zaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman tayin eder, sen yaz dedi. Yazmaya devam ettim. 5. Latin huruldu, harf kabul edilecek. Paşam, kafi kafi dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edasıyla, cumhuriyetin ilanına muvaffak olalım da üst tarafı yeter diyerek defterimi kapadım ve koltuğumun altına sıkıştırdım. İnanmayan bir adam tavrı ile, paşam sabah oldu, siz oturmaya devam edecekseniz hoşça kalın diyerek yanından ayrıldım. Buraya dek anlatılanlar Atatürk'ün planlılığını, öngörüsünü ve kararlılığını yansıtır. Bu niteliklerini etrafına nasıl kabul ettirdiğine gelince hiç kuşkusuz bu liderlik yeteneklerinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Çevresine kendi kanıtlarıyla kabul ettiren bir liderlik. Atatürk bu yazılı notları çeşitli defalar ortaya getirmiş ve haklılığını herkese kanıtlamıştı. Masar Müfit bu süreci şöyle anlatıyor. Çankaya'da akşam yemeklerinde birkaç defa bu Masar Müfit yok mu, kendisine Erzurum'da tesettür kalkacak, şapka giyilecek, Latin hurulu harfler kabul edilecek dediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman defterini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğumu söylemişti demekle kalmadı, bir gün mühim bir ders de verdi. Şapka inkılabını ilan etmiş olarak Kastamonu'dan dönüyordu. Ankara'ya avdet ettiği anda otomobille eski meclis binasının önünden geçiyor, ben de kapı önünde bulunuyordum. Manzarayı görünce gözlerime inanamadım. Kendisinin ve yanında oturan Diyanet İşleri reisinin başında birer şapka vardı. Kendisinin reisi ne? Fakat kendisini karşılamaya gelenler arasında bulunan Diyanet İşleri reisine de şapka giydirmişti. Ben hayretle bu manzarayı seyrederken otomobili durdurdu, beni yanına çağırdı ve birden ''Azizim, Masar Müfit Bey kaçıncı mahalledeyiz?'' ''Notlarına bakıyor musun?'' deyiverdi. Bu bir latifeydi fakat mahcup eden bir latife. Atatürk liderliğini zamanı aşarak, öngörüsünü kanıtlayarak Masar Müfit'e şu yorumu yaptırmıştı. Ve hakikaten bu büyük adam geceleri gündüzlere katarak düşünmeyi, milli bünyenin tahammülünü bilmiş, her şeyin zamanını hesaplamış ve zamanı idaresine rağm edebilmişti. Atatürk'ün Çankaya sofralarında birçok kez Masar Müfit'in not defterlerini hatırlatarak öngörüsünü onaylattığı pek çok başka kaynak tarafından da belirtilmektedir. İşte liderin bilinçli bir biçimde liderliğini çevresine onaylattıran davranışı budur. Atatürk bütün konularda olduğu gibi liderliği konusunda da olayları yalnız tarihin akışına bırakmamış, onu bizzat kendi hazırlıkları, yönlendirmeleri, kısacası kendi iradesiyle pekiştirmesini çok iyi bilmiştir. Kendi yaptığı ve yukarıda verdiği dahi tanımı düşünüldüğünde bu yaptıklarının nedenli bilinçli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kişilik gücü. Kendi karizmasını üretmekte kullandığı yöntemin 1923 yılındaki bir başka görüntüsünü İsmail Habip Sevük anlatıyor. Muhtar Bey, şakacı bir adam olan İngiliz muhtar, kadehini kaldırıyor. Yaşasın başkomutan. Niye Mustafa Kemal demiyorsun da başkomutan diyorsun? Mustafa Kemal üstü kapalı bir davranışla, hele diyor, ne olur ne olmaz, daha uzun süre şu başkomutanlık üzerinde kalırsın. Şakalaşıp duran Gazi, kartallaşı veriyor. Vay sen beni başkomutanlıktan mı kuvvet alır zannediyorsun, sesi tabileştirerek. Dinle bak öyleyse, sana bir hatıra anlatayım. Hani ben Erzurum'da ordu müfettişliği nişanlarını yakamdan atarak ferdi millete katılmıştım ya. O zamana kadar emirlerimi dinleyen komutan ismini söyleyecekti söylemedi. Ondan sonra verdiğim emirleri dinlememeye başlamasın mı? Makamına gittim. Paşa paşa dedim, size o emirleri bu yakadaki yıldızlar vermiyor. Mustafa Kemal veriyordu. O yine karşınızdadır, yazınız. Yazdı. Emir gideceği yere gitti. Fakat çıktıktan sonra aklıma gelmişti. Ya komutan düğmeye basıp da posta bunu dışarı çıkarınız deseydi? Sesi yine heybetleşerek fakat diyemezdi. Muhtar karşısında Mustafa Kemal vardı diyemezdi. Muhtar Bey kadehini kaldırarak yürekten bağırıyor. Yaşasın Mustafa Kemal. Bu öyküden de açıkça görüldüğü gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mesaj açıkça şudur. Keramet başkomutanlık yetkisinde üniformada ya da omuzlardaki yıldızlarda değil, kendi kişiliğindedir. Kişisel karizmasını yaratmakta nedenle titiz olduğu ve bu ve benzeri anılarda çarpıcı bir biçimde açığa çıkmaktadır. Dikkat edilirse karizmatik niteliklerini özellikle yazarlara ya da not tutanlara ve yabancı devlet adamlarına karşı özenle sunar. Hiç kuşkusuz bu tutum onun gününe ve toplumuna olduğu kadar uluslararası ilişkilerde ülkesine ve tarihine karşı olan sorumluluğunu da belirtir. 3. Karizmasını ulusa mal etmesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi karizması konusundaki tutumu çok ilginçtir. İlk olarak önceki bölümde gösterdiğim gibi hiç kuşkusuz bu karizmayı yalnız eylemleri ve başarılarıyla değil, kendi özenli çabalarıyla da üretmiş ve canlı tutmuştur. Bu tutumu içindeki en önemli öğe her şeyden önce kendine olan güveninde yatar. Bu güvenin ardından da kişisel yeteneklerini pekiştiren ve bu yeteneklerin kullanılabileceği toplumsal ortamın ona sağladığı eylemini gerçekleştirme olanağını işlevsel duruma getiren uzun bir hazırlık dönemi vardır. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu koşulları kendi yetenekleri açısından çok gerçekçi değerlendirdiğini görüyoruz. Koşullar uygun olduğu anda hiç duraksamadan liderliğini ortaya koyabilmekte, gerçek bir liderden beklenen girişkenliği ele alabilmektedir. Kendisinin bizzat anlattığı şu olay, liderliğinin en önemli özelliklerinden olan cesaretinin ve girişkenliğinin tipik bir örneğidir. Arıburnu kumandanıydım. İngilizler anafartalara çıkmıştı. Vaziyet buhranlı ve çok tehlikeliydi. Başkumandan vekili Enver Paşa'ya kadar doğrudan doğruya müracaat mecburiyetinde kaldım. Şafi cevap vermedi. Karargahı Yalova'da bulunan ordu kumandanı Leyman von Sandes, paşa telefonla beni aradı. Mükalemenizde delayet eden yine Erkan-ı Harbiye reisi Kazım Bey'di. Sorduğu sual şuydu. Vaziyeti nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir tedbir tasavvur ediyorsunuz? Vaziyeti nasıl gördüğümü ve kademe kademe nasıl tedbirler almak lazım geldiğini çoktan bütün alakalılara bildirmiştim. Bütün bu müracaatlarımın cevapsız kalmasından hasıl olan bir teessür içinde alelfev şu cevabı verdim. Vaziyeti nasıl gördüğümü çoktan size ibla etmiştim. Tedbire gelince bu dakikaya kadar çok müsait tedbirler vardı. Fakat bu dakikada tek bir tedbir kalmıştır. O tedbir nedir? Bütün kumanda ettiğiniz kuvvetleri tahta emrime veriniz. Tedbir budur. Mühtehsi bir cevap aldım. Çok gelmez mi? Az gelir dedim. Telefon kapandı. Bundan sonra da uzun hikayeler var. En nihayet Anafartalar grubu kumandanlığının bana tevdiği vesaire. Bu ünlü öyküde dikkati çeken öğelerin başında Mustafa Kemal'in girişkenliği ve sorumluluktan çekinmeyişi vardır. Onun ardından zaten hoşlanmadığı yabancı komutanlar sorununa bir olumsuz yaklaşım görüyoruz. Bunlardan başka Enver Paşa ile olan çekişmesinin izlerini de görmemek olanaksız. Son olarak da öyküyü bizzat anlatmasına dikkati çekmek isterim. Kendi karizmasını pekiştirmenin öğelerinden biridir bu olayı anlatması. Falih Rıfkı'ya bu anlattıkları nutuk dışında kendi ağzından kendi yaşamına ilişkin ikinci belgedir ve 1926 yılında o yılların koşulları içinde değerlendirilmelidir. Ulusla bütünleşen lider. Buraya dek Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi liderliği konusunda önce çok dikkatle hazırlandığını, sonra toplumsal ve çevresel koşulları çok iyi değerlendirdiğini, bu arada kendi karizmasının yaratılmasında özenle katkıda bulunduğunu gördük. Şimdi bu karizmayı nasıl kullandığını irdeleyelim. Burada hemen iki noktayı vurgulamak gerekiyor. Birinci olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün yeteneklerine ve kendisinin bunları özenle çevresine sunmasına karşın sürekli olarak doğaüstü, insanüstü gösterilmesine karşı çıktığını belirtmeliyim. İkinci olarak da hem kendisinin hem de çevresinin kanıtladığı ve tüm topluma sunduğu doğaüstü ya da insanüstü olmamakla birlikte olağanüstü kişiliğini ve özelliklerini Türk toplumuna mal etmek istediğini kaydetmeliyim. Şimdi Atatürk'ün kendi kerametine karşı tutumunu belirleyen bu iki öğeye daha yakından bakalım. Her şeyden önce bu iki niteliğin yani kendisinin de herkes gibi bir insan olduğunu vurgulamasının ve özelliklerini topluma daha doğru bir deyişle Türk ulusuna mal etmek istemesinin aynı ilkenin iki ayrı yansıması olduğu belirtilmelidir. Bu ilke liderliği dahil olmak üzere bütün eylemini yeni bir toplum yaratmaya yöneltmiş olması ve bu yöneltme içinde Türk ulusçuluğunu işlevsel bir araç olarak kullanmakta bulunmasıdır. Bir başka deyişle Mustafa Kemal Atatürk için liderliği dahil tüm nitelikleri ancak yaratmak için çaba harcadığı yeni toplumun üretilmesinde işlevsel olduğu oranda anlam taşımaktadır. Çünkü bir açıdan kendisiyle yeni Türk toplumu tam bir özdeşlik içindedir. Böylece kendisinin yüceltici nitelikleriyle toplumun yüceltici nitelikleri tam bir bütünleşme gösterir. Lider ile toplum ve bu toplumun tam bir simgesi olan ulus birbiri içinde erimişler, tarihe birlikte geçmişlerdir. Atatürk bu işi başaran kişi olarak olayın tam bilincindedir. Bu nedenle de kişisel nitelikleriyle ulusal nitelikleri bütünleştirmeye özel bir özen göstermiştir. Bu özenin altında yeniden güçlendirmeye çalıştığı Türk ulusçuluğunun pekiştirmek arzusunu bulunduğu gözden kaçmamalıdır. Bir yandan olağanüstü niteliklerini vurgularken öte yandan en önemli niteliğin Türk ulusunun bir bireyi olmak biçiminde ortaya konulacağını öne sürmesinin başka nedeni olabilir mi? Son derece bilinçli ve yetenekli bir toplum yaratıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi karizması karşısındaki gerçekçi ve ulusuyla bütünleşici tutumunu sergileyen pek çok olay vardır. Gerçekçiliğini ve ulusuyla bütünleşme yönelimini aynı anda yansıtan bir öykü şöyledir. Yıllar sonra bir akşam Çankaya sofrasında hayatının çocukluk günleri konuşuluyordu. Bir misafiri Atatürk'e paşam dedi, çocukluğunuzda kim bilir ne müstesna bir insandınız, ne güzel harikulade anılarınız vardır. Atatürk bu çeşit övünmelerden, kendisine insanüstülük veren abartmalardan hiç hoşlanmazdı. Ama buna güldü, Nuri anlatsın dedi. Nuri Atatürk'ün çocukluktan beri en yakın arkadaşı, mahallelisi, asker olarak da çok yerde beraber bulunmuş meslektaşı, sofranın devamlılarından Nuri Jonker'di. Jonker Atatürk'e yakınlığına sığınarak biraz da mizacı öyle olduğundan Mustafa Kemal'e ağır şakalar yapar, kimsenin söyleyemediğini ona rahatça söylerdi. Mustafa o zaman dayısının çiftliğinde bakla tarlasında karga çobanlığı ederdi dedi. Konuyu açan misafir sorusunun böyle bir maceraya dökülmesinden çok üzülmüş, hatta ürkmüş, Atatürk'ün şimdi kim bilir nasıl kızacağını düşünerek bin kere pişman olmuştu. Bu hizmeti ona hiç yakıştıramayarak aman efendimiz diye durumu kurtarmaya çalışırken Atatürk son derece sakin, doğrudur öyle yapardık dedi ve ilave etti. Bana insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Benim doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmiş olmamdır. Görüldüğü gibi bu öyküde karizmatik liderin kendi kerametini yatsıması ve olumlu niteliklerini ulusuyla bütünleştirmesi tam bilimsel terimlerle yapılmaktadır. Hiç kuşkusuz Atatürk Weber'in karizmatik liderlik kuramını incelemişti ama kendisi böyle bir lider olarak karizmatik liderin davranışlarını Weber'in tanımladığından daha iyi yerine getiriyordu. Bu konuda daha renkli ve daha duygusal bir anı, üstelik de kendi karizmasını pekiştirme öğesini de içine alarak öteki iki öğe, kendi karizmasını kendisinin yatsıması ve olumlu niteliklerini ulusuna bağlaması ile birlikte Behçet Kemal Çağlar'ın şiirsel diliyle şöyle anlatılmıştır. Ankara'ya ayak basışının yıl dönümünü kutlamaya halk evinde ilk defa karar vermiştik. Reşit Galip nutuklarının en güzelini söylemiş, ben de Ergenekon ismindeki manzum bir perdelik piyesini bir arkadaşımla oynamıştım. Birinci efsane Ergenekon'la ikinci gerçek Ankara Ergenekon'u birbirine birleştiren bu piyeste dağlar, demircinin çekiciyle parçalanınca Turan illeri yerine Ankara görünüyor ve kaybolan bozkurtun yerine atanın silüeti ufukta güneş gibi parlıyordu. Ankara dekorunun önünde seymenler türkülerine ve rakslarına başlıyorlardı. Ankaralıların gönülden kopan diğer bilirliliğiyle gündüzden beri heyecan içinde olan Atatürk, bu geceki gösteride duygulanmış, bizi sofrasına davet etmek lütfunda bulunmuştu. Piyesin okuttuğu parçalarla memnun, perde sonunda oyuna koyulan seymenlerin de çağrılmasını emretmişti. Biraz sonra kapıdan efeler geldiler haberleri verildi. Ne efeleri diye bir an irkildi, deyimi beğenmediğini belli etti. Şimdi dedi, size soframdakileri tanıtayım. Karşı baştan işaret ederek tanıtmaya başladı. Bu büyük bir bilgindir, tarih yazar ve okutur. Bu büyük bir yazardır, olanı ve olacağı dile getirir. Dikkat ediyorduk, sofrasındakilerin hepsi için özel iltifat ve abartma dolu nitelikler buluyor, keskin, özlü övgüler sıralıyordu. Sıra seymenlere geldi. Onlara döndü ve onları bize tanıttı. Bunlar da dedi, dünyanın en kahraman milletinin en yiğit insanları. Birden durdu. O herkesin birden ta ruhunun içine bakıyor görünen gözleriyle hepimizi birden süzdü ve biraz kısılan bir sesle şöyle devam etti. Bana gelince, eğer bundan daha iyi tarihimizi bilmişsem, bundan daha iyi dertlerimizi dile getirmesem, bundan daha iyi asker, daha iyi konuşmacı ve sizden daha çok yiğit olmasam bu milletin başı olamazdım. Hepimiz onunla dolu olduğumuzu, hepimiz ondan bir parça olduğumuzu, güneşe kavuşmuş zerreler olduğumuzu duyuyor ve ürpererek susuyorduk. Bir an başını önüne eğdi, bir an yüzünde koyu bir pembelik dolaştı, ilah gururu yerini insan alçak gönüllülüğüne terk ediyordu. Gülümseyerek seymenin birine seslendi. Bırak şunu bunu, ne Mustafa Kemal ne Cumhurbaşkanı. İkimiz de Türk, ikimiz de Efe. Sen beni bilmiyorsun, ben seni. Dağda karşılaştık, benden korkar mısın, korkmaz mısın? Seymen karşılık verdi. Sayende düşmandan korkmadık ki senden korkalım. Hepimiz karşılığı beğenmiştik. Karşılık Atatürk'ün hoşuna gitmemişti. Düşmandan tabii korkmayacaksın. Düşman bir başka Türk değil ki korkasın. Gel bakalım, tam Efe misin? Başını dizine doğru çekti, gel bana desteklik et bakalım dedi ve onun boynuna namlusunu dayadığı tabancadan duvarın bir yerine nişan almaya başladı. Kurşun boynunun tüylerini yalayarak geçen seymende hiçbir kımıldama yoktu. Bizler korkudan bayıldı sanıyorduk, kurşunlar bitmişti. Seymen doğruldu, yüzünde ne bir pembelik ne de bir sarılık vardı. Hiç titremeyen, belki biraz gülen ve gülümseyen bir sesle kurşunlar bitti mi paşam diye sordu. Bu yüzdeki rahatlık ve hayranlığı bir anlık bakışla sezen Atatürk, Seymen'in ata kurşunu insana zarar vermez imanıyla öyle dimdik ve sessiz kalabildiğini anlamıştı. Birden tabancayı yere attı, hıçkırıktan omuzları sarsılıyordu. Yanlış, büyük yanlış, asılsız, yalan diye haykırıyordu. Biz şaşkın susuyorduk, o aydınlattı. Demin söylediklerim yalandı, yanlıştı. Ben her şey değilim, ben hiçim. Ben hiç olurdum eğer bu millet bana böyle inanmasaydı. Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruna canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Hepimizin ve demin dimdik gülümseyen Seymen'in bile gözleri doluydu. Gerek kendi karizmatik liderliğini vurgulaması, gerekse kerametin kendinde değil, ulusunda ve ona inananlarda olduğunu belirtmesi bu öyküde çok açık bir biçimde görülmektedir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta da Behçet Kemal'in olayı anlatış biçimi ve daha da önemlisi olayın onun gibi yetenekli bir şair yazarın önünde geçmiş oluşudur. Atatürk bizden biridir. Ulusuyla bütünleşme yöneliminin en tipik göstergelerinden biri de şu kısa öyküde belirlenir. Cumhuriyet'in 12. yıl dönümü için bir sıra dövizler hazırlanmıştı. Bunlar içinde şöyleleri de vardı. Atatürk bizim en büyüğümüzdür. Atatürk bu milletin en yücesidir. Türk milleti asırlardır bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı. Listeyi dikkatle gözden geçirdi. Bunlar ve bunlara benzeyenleri çizdi. Hepsinin yerine şunu yazdı. Atatürk bizden biridir. Mustafa Kemal Atatürk gerek liderlik niteliklerini, gerekse bu niteliklerle ulusal özelliklerin bütünleşme gerekliliğini çok iyi biliyordu. Bandırma vapuru Karadeniz'e çıkmadan önce son kez durdurulduğunda Mustafa Kemal sorar. Bu herifler niçin gelmişler? Kaptan bu soruya işgal devleti subaylarının silah ve cephane aradığını söyleyince şu yanıtı verir. Sersem herifler cephane ve silah değil biz kafa götürüyoruz. Bu yanıtta bütün bir plan, program, bütün beklentiler ve ihtiraslar yatmaktadır. İhtiras bir lider için en gerekli öğelerden biridir. Mustafa Kemal kendi ihtiraslarının tümüyle bilincindedir. Bunları 1914 yılı ocağında Sofya'dan Madame Corinne yazdığı bir mektupta şöyle tanımlıyor. Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri, fakat bu ihtiraslar yüksek mevkiler işgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatmininde taalluk etmiyor. Ben bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatle ifa edilmiş bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısını da arıyorum. Bütün hayatımın prensibi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip olduğum ve son nefesime kadar da onu muhafaza edeceğim. Sofya'daki Mustafa Kemal henüz Anafartalar kahramanı bile olmamıştır. Üstelik de İttihatçılar tarafından bir anlamda sürgüne yollanmıştır Sofya'ya. Buna karşılık hazırlık bölümünde de anlattığım gibi en azından ruhsal olarak hazırdır tarihsel görevine. Bu açıdan da attığı her adımın hesaplı, ölçülü, biçili olması çok doğaldır. Nitekim bu hesaplılık hemen hemen hiçbir üyeyi şansa bırakmak istemeyişi, onu hem keramet sahibi bir lider yapabilmiş hem de ulusuyla bütünleşmesini sağlamıştır. Aslında bu yargımın nedenle doğru olduğu yine kendi bilinçliliğine bakılarak anlaşılabilir. Mustafa Kemal Atatürk kişisel nitelikleriyle ulusal liderliğini farklı olarak kullanan ve ancak gerektiğinde ve yararlı olduğunda bunları birleştiren bir davranış içindeydi. Kendisi bu farklılaşmayı şöyle özetliyor. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal, öteki milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemal. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi tehlike anında ben zuhur ettimse, beni de bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Feyiz milletindir, benim değil. Bilinçli liderliğini, kendi elleriyle ürettiği liderliğini, kendi kurmakta olduğu toplumun ulusal nitelikleriyle bütünleştirme çabasının bundan daha kesin kanıtı olabilir mi? 4. Atatürk'ün liderliğinin sosyal psikoloji açısından değerlendirilmesi. Bilindiği gibi insanların grup içindeki davranışları son yıllarda yeni bir bilimin, sosyal psikoloji biliminin konusu oluşturur. Bireyin grup içindeki davranışları, onun yalnız bireysel değil, aynı zamanda toplumsal niteliklerini de sergiler. Ayrıca her birey, grup içinde öteki bireylerin varlıklarından ve niteliklerinden de etkilenir. İşte küçük grupların incelenmesi, bireyin gerek bireysel, gerekse toplumsal nitelikleri hakkında çağımızda yeni bilgilerin elde edilmesine yol açan bir bilim dalını oluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik özellikleri toplumsal açıdan olduğu kadar sosyal psikoloji açısından da son derece ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi gerek insan gerekse toplum karmaşık varlıklardır. Bu karmaşık varlıkların bir bütün oluşturan özellikleri birbirlerine bağımlı ve ancak öteki öğelerle birlikte bir anlam taşıyan niteliktedir. Bu nedenle soyutlama ve tek tek özellikleri ele alma büyük ölçüde insanı yanılgılara götürebilir. Yine de bilim gerek insanı gerekse toplumu belli soyutlamalar ve alt konular biçiminde parçalara ayırarak inceler. Çünkü gerek toplum gerekse insan tek başına tümüyle ele alındığında kolay sonuca ulaşmayı engelleyecek ölçüde karmaşık yapı sahibidirler. İşte bu gerçekleri akılda tutarak önce liderlik konusundaki bilimsel tanımlara, sınıflamalara ve özelliklere bakmak Atatürk'ün liderliğini tam anlamıyla değerlendirebilmek için son derece gereklidir. Liderliğin kaynağına ilişkin görüşler. Lider nereden gelir? Onu yaratan etkenler nelerdir? Bu kişiliğin liderliği hangi öğeler sonucunda ortaya çıkar? Sosyal psikoloji bilimi bu soruların yanıtları üzerinde uzun uzun durmuştur. Araştırma ve incelemelerini grup içi liderlik kavramı üzerinde odaklaştıran sosyal psikolojinin bulguları hiç kuşkusuz toplumsal çaptaki liderlik olayına da ışık tutucu niteliktedir. Sosyal psikoloji bilimi liderlik konusunda bize önce iki kaynak gösteriyor. Kağıtbaşı bunları kişisel liderlik ve ortamsal liderlik olarak algılıyor. Kişisel liderlik modeli. Kişisel liderlik modeline göre liderin nitelikleri kendi kişiliğinden gelmektedir. Bu niteliklerin bir kısmı doğuştandır, bir kısmı ise sonradan kazanılmış olabilir. Fakat kesin olarak kişisel liderlik modelinde lider olan bireyin belli nitelikleri öteki insanlardan farklıdır. Daha aşağıda ayrıntılı olarak göreceğimiz bu nitelikleri kısaca öteki insanları etkileme yeteneği diye adlandırabiliriz. İşte kişisel liderlik modeline göre ayrıntıları ne olursa olsun bazı kişisel liderlik yeteneklerine sahiptirler. Bu kişiler ister grup içinde olsunlar, ister olmasınlar hep lider kişilerdir. Çünkü özellikleri çevrelerinden değil kendilerinden gelir. Ortamsal liderlik modeli. Ortamsal liderlik modeli kişisel liderlik modelinin karşıtıdır. Bu yaklaşıma göre lideri yaratan ortaya çıkan koşullar, ortamın koşullarıdır. Bir grubun lidere gereksinme duyması, bir kişinin iletişim ve etkileşim kanalları bakımından liderin bulunması gereken yerde olması, yani bütün kanalların merkezinde yer alması. Bu anlayışa göre lideri yaratan özelliklerdir. Bir başka deyişle bu modelde bireyin kişilik nitelikleri önemli değildir. Çevrenin gereksinmeleri ve bireylerin iletişim ve etkileşim kanalları karşısındaki durumları herhangi bir kişiyi lider yapabilir. Bu görüşü kanıtlayıcı bazı deneyler de vardır. Örneğin içine kapanık bir kişinin iletişim ve etkileşim kanallarının ortasına konulduğunda dışa dönük davranışlar yaptığı saptanmıştır. Görüldüğü gibi ortamsal model, liderlik konusunda bireyin niteliklerini bir yana bırakarak bütün ağırlığı ortama, çevrenin gereksinme ve koşullarına vermektedir. Etkileşim modeli. Sosyal psikoloji bilimi bize bu iki modelin arasında yer alan ve gerçeğe daha yakın bir başka model de veriyor. Etkileşim modeli. Etkileşim modeline göre lideri yaratan öğeler hem ortamın gereksinme ve koşulları hem de bireyin özellikleridir. Örneğin bir işin başarılması gerektiği zaman o işin başarılmasını sağlayıcı özelliklere sahip olan kişi lider olur. Bu model gerek ortamı gerekse bireyi dikkate aldığı ve daha önemlisi ortam ile bireyin etkileşimine dayalı olduğu için hiç kuşkusuz gerçeğe en yakın olan modeldir. 2. Atatürk'ün liderlik kaynaklarına göre değerlendirilmesi. Atatürk'ü ve Küçük Mustafa'yı Atatürk yapan koşulları yakından incelediğimiz zaman kişisel, ortamsal ve etkileşim liderlik modellerine göre son derece ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Her üç modelde Atatürk'ün liderliğinin kaynağını açıklamakta işlevsel olmaktadır. Daha önce Mustafa Kemal'in gerek kişisel nitelikleri, gerekse kendisini hazırladığı sıralarda edindiği bilinçli özellikler açısından hemen hemen tümüyle kişisel liderlik modeline tam oturduğunu görmekteyiz. Üstelik gerek Trablusgarp gerekse Şam gibi yerlerde yabancı ve düşman bir ortamda henüz çok daha gençken aldığı tutumlar ve yaptığı davranışları tam bir liderin resmini çizmektedir.